Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Âl-i İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti olarak alemlere gönderdiği Resul-i Ekrem ve mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla İslam İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 19 Şehrivar 1402 Hicri Kameri 24 Sefer 1445 ve miladi 10 Eylül 2023 Pazar. Az sonra sizler için sunacağımız akşam haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kaşar ile Amerika'nın bölgedeki askeri varlığı hakkında yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı ve İslam'ı tanıyalım adlı programlarımızı dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Komutan Ahadi, Azerbaycan Cumhuriyeti sınırına askeri yığınak iddiasını yalanladı. Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Bakır Ekeni, Avrupa'nın yeni işbirliği kapılarını açma girişimlerini sıcak karşılıyoruz dedi. Suudi Arabistan'ın yeni Tahran Büyükelçisi görevine başladı. Hizbullah, Amerika'nın tehditlerinden korkan bir başkan Lübnan'a uygun değil dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Fas Sağlık Bakanlığı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Şimdi haberler.
Bakü ziyaret eden İran askeri heyet başkanı General Muhammed Ahadi, İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti sınırına askeri yığınak yaptığı yönündeki iddiaları reddetti. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Savunma Diplomasisi Dairesi Başkanı General Muhammed Ahadi, askeri yığınak iddiasını soran Azerbaycan Cumhuriyeti merkezli APA televizyon muhabirine İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti sınırına askeri yığınak yaptığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır yanıtını verdi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığından Tuğgeneral Ahadi ve beraberindeki askeri heyet ortak askeri komisyon toplantısına katılmak üzere Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gitmişti. Ortak askeri komisyon toplantısı iki ülkenin askeri yetkililerinin katılımı ile dün Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nda düzenlendi. Toplantıda İran tarafının başkanlığını Tuğgeneral Ahadi ve Azeri tarafının başkanlığını da Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov yürüttü. Ortak askeri komisyon toplantısında iki ülke arasındaki askeri işbirliği ve bölgedeki güncel konular masaya yatırıldı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa Birliği'nin Fars Körfezi Özel Temsilcisi ile yaptığı görüşmede, İran'ın ikili işbirliği için irade ve kararlılığına işaretle, Tahran'ın Avrupalı tarafın yeni işbirliği kapılarını açmak için her türlü girişimini memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Avrupa Birliği'nin Fars Körfezi Özel Temsilcisi Luigi De Meo ile Tahran'da bir araya gelen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakır Ekeni, İran ile Avrupa Birliği arasında geniş işbirliği alanına dikkat çekti. İran'ın bölgesel ve uluslararası arenadaki kapasite ve potansiyellerinin bölge ve dünya aktörleri için diyalog, etkileşim ve işbirliği için benzersiz fırsat sayıldığını ifade eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakır Ekeni, 13. Hükümetin dış politikasındaki stratejik çeşitliliğe vurgu yaptı. Avrupa Birliği'nin Fars Körfezi Özel Temsilcisi de görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel denklemlerdeki etkin ve önemli rolüne işaretle Avrupa Birliği'nin tüm üyelerinin İran İslam Cumhuriyeti ile diyalog ve işbirliği yolunun açık olmasını desteklediklerini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suudi Arabistan'ın yeni Suudi Arabistan Büyükelçisi Abdullah bin Suud el-Anzi ile görüştü. Görüşmede Büyükelçi el-Anzi güven mektubunun kopyasını Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'a teslim etti. Yeni görevine başlamak üzere 5 Eylül'de İran'a gelen el-Anzi, Suudi Arabistan-İran normalleşmesi sonrası Tahran'a Büyükelçi olarak katılan ilk Suudi yetkilisi oldu. El-Anzi Tahran'da yaptığı açıklamada İran'la ilişkilerin daha fazla temas ile güçlendirilmesinin önemini de vurguladı. Yeni Büyükelçi el-Anzi daha önce Suudi Arabistan'ın Umman Büyükelçiliği görevinde bulunmuştu. Öte yandan İran'a yeni Riyad Büyükelçisi Ali Rıza Enayeti de 5 Eylül tarihinde Suudi Arabistan'a vardı. Enayeti daha önce İran'ın Kuveyt Büyükelçisiydi. İran ile Suudi Arabistan 10 Mart'ta 7 yıl aradan sonra ilişkileri normalleştirme kararı almış ve karşılıklı büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya varmıştı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı. İran'ın Riyad Büyükelçiliği'nin 6 Haziran'da resmi olarak açılmasının ardından Cidde Konsolosluğu ile İslam İşbirliği Teşkilatı İran Daimi Temsilciliği yeniden açıldı. İranlı Bakan Emir Abdullahyan 17 Ağustos'ta Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunmuştu.
Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam şehadetinin 40. günü Erbain münasebetiyle İstanbul Bağcılar'da anlamlı bir program düzenlendi. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin torunu, Ehl-i Beyt imamlarının üçüncüsü İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Kerbela şehitleri anısına İstanbul'da anlamlı bir program gerçekleştirildi. Bağcılar Belediyesi konferans salonunda düzenlenen programa şairler, şiir yorumcuları ve ozanlar katıldı. Program Kur'an-ı Kerim karisi Müslim Beşi bir şeyinin Kur'an tilavetiyle başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından slayt gösterisi izletildi. Şiirlerden önce Özan Metin Demirel sahne aldı, söylediği deyişlerle konuklara duygulu anlar yaşattı. Şiirlerde Ehl-i Beyt ve Kerbela vurgusu vardı. Programın ikinci kısmının tamamlanmasının ardından şiirlerin okumak üzere ikinci bir grup sahne aldı. Programın sonunda Cabir Başkanı Ali Salmanlı ve Ehl-i Beyt alimi Ali Can Görel kısa birer konuşma yaptı.
Irak Kürdistan Gülseverler Birliği Partisi Başkanı Bafel Talibani beraberindeki heyetle bu sabah Tahran'a geldi. Irak medyası, Irak Kürt bölgesel yönetim sınırlarında faaliyet gösteren bu bölgenin iki büyük partisinden biri olan Kürdistan Gülseverler Birliği Partisi Başkanı Bafel Talibani'nin yanındaki heyetle İran'a geldiğini duyurdu. Aynı kaynakta Talibani'nin İran ziyaretinde bazı yetkililer ile görüşeceğini duyurdu. Daha önce ise Tahran, Bağdat ve Erbil bölücü silahlı Kürt terör çeteleri ve gruplarının Irak-Kürdistan bölgesel yönetim bölgesinden çıkarılması ve bu grupların silahsızlandırılması hususunda üçlü bir anlaşma imzalamıştı. Bafel Talibani'nin Tahran ziyareti bu bağlamda değerlendiriliyor.
Lübnan Hizbullah Hareketi yetkililerinden Şeyh Nebil Kavuk, bugünkü direnişin mümkün olan en hazır ve güçlü durumda olduğunu, Amerika'dan ve onun tehdit ve yaptırımlarından korkan bir başkanın Lübnan'a yakışmadığını vurguladı. Hizbullah Merkez Konsey üyesi Şeyh Nebil Kavuk, bu ülkenin karmaşık siyasi krizine değinen bir konuşmasında, Hizbullah olarak halkın acı ve ıstıraplarını azaltmak, başkanlık krizinden çıkış çözümünü bulmak için her türlü çabadan kaçınmadığımızı ve her türlü girişime cevap verdiğimizi açıkladık. Ancak ülkede her zaman meydan okuma ve çatışma arayışında olan, durumu engellemek ve karıştırmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan bir grup var ve krizi çözmeye yönelik her türlü girişime karşı çıkıyor ifadelerini kullandı. Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri'nin yeni girişimine değinen Şeyh Kavuk, rakip takım ülkeyi kurtarmak için tek gerçek şans olan bu girişimi açıkça engelleme niyetindedir. Bu ekip sırf Lübnan'daki siyasi boşluğun ve krizin devam etmesini istiyor dedi. Hizbullah yetkilisi şunları söyledi. Bu girişimlere karşı çıkan grup Lübnanlıları iki seçenek arasına sokmak istiyor. Lübnanlılar ya ülkeyi fitne ve kaosa sürükleyen Cumhurbaşkanı kabul etmeli ya da Lübnan'daki siyasi boşluğun aynı şekilde devam edeceğini kabul etmelidir. Biz Lübnan'ın çıkarlarının ülkeyi kurtarmaya ve iç barışı desteklemeye kararlı bir cumhurbaşkanının seçilmesine bağlı olduğuna inanıyoruz. Hizbullah üyesi ayrıca Lübnan'da iki riskle karşı karşıyayız. Ekonomik ile finansal çöküş riski ve isyan riski. Dolayısıyla fitne tehlikesiyle baş edebilecek, aynı zamanda ülkenin mali ve ekonomik çöküşünü durdurabilecek güce sahip bir cumhurbaşkanının göreve gelmesi gerekiyor dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonla görüştü. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18. G20 Liderler Zirvesi, dolayısıyla Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunduğu sırada gerçekleşen görüşmede iki lider bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan ilişkileri ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde son günlerde yaşanan olaylar ele alındı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile görüştü. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18. G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile bir araya geldi. İletişim Başkanlığı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 18. G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de zirveye özel davetli olarak katılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile görüştü. Görüşmede Türkiye-Mısır ikili ilişkileri, ticaret hacminin arttırılması, enerji alanındaki yeni işbirlikleriyle bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılıklı büyük elçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğini işaret ederek ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi. Mısır yönetiminin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlardaki işbirliğini canlandırmaya da önem verdiklerinin altını çizdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da görüşmede hazır bulundu.
Fas Sağlık Bakanlığı'nın depremin etkisinde kalan Marakeş Tensif El Haruz bölgesindeki temsilcisi Meblai Abdelmalek El Mansuri bölgedeki durumun sağlık bakımından istikrarlı olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Fas Sağlık Bakanlığı bölge temsilcisi El Mansuri Radyo Sputnik demecinde bölgedeki durumun sağlık bakımından istikrarlı olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, tüm doktorların, sağlık ekiplerinin ve acil servislerin sürekli olarak alarm halinde olduklarını ifade etti. El Mansuri yerel yetkililerin, Kraliyet Silahlı Kuvvetleri Tugay'ın ve yardımcı kuvvetlerin vatandaşlara yardım ve depremde kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına dahil olduklarını ayrıca Fas'ın çeşitli bölgelerinden, sağlık ekiplerinden, sivil toplum temsilcilerinden ve askeri hastanelerinde bu kişilere katıldığını anlattı. Şu anda hastanelerde bulunanların tedavileri sürüyor. Cerrahi müdahale yapılması gerekenler sağlık ekiplerinden gerekli yardımı alıyor. Geri kalanlar ise üniversite hastanesine sevk ediliyor diyen yetkili, yıkıcı depremin yaşandığı bölgeye ilaç ve gelişler dahil olmak üzere gerekli tüm malzemeleri gönderen Fas Sağlık Bakanlığı'nın çabalarından övgüyle bahsetti. El Mansuri can kayıplarındaki artışı dar sokaklar ve kaotik yapılaşma nedeniyle bazı bölgelere ulaşımın zor olmasına, ayrıca depremin tek bir alanda sınırlı kalmayı birçok alanı etkilemesine bağlandı.
Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta meydana gelen depremin ardından İran Kızılay Teşkilatı deprem bölgesine sağlık ve yardım ekibi göndermeye hazır olduğunu duyurdu. İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivan, depremin vurduğu Fas Kızılay Başkan Yardımcısına taze mesajı gönderdi. Mesajda Fas'taki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa temennisinde bulunuldu. Fas Kızılay'ı ve Fas halkına da tazelerini ileten Kulivan'ın kaleme aldığı mesajda İran'ın deprem bölgesine sağlık ve yardım ekibi göndermeye hazır olduğu kaydedildi. Fas'taki önceki gece yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Fas İçişleri Bakanlığı depremde şimdiye kadar 2012 kişinin hayatını kaybettiğini, 2059 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı bugün 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğun El Halil'de Siyonistlerin kurşunlarından isabeti sonucu şehit düştüğünü duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı pazar günü Milad Munzir El-Rai isimli 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğun El Arub kampı yakınlarında Siyonistlerin açtığı ateş sonucu şehit düştüğünü duyurdu. Filistin İslami Cihat Hareketi bu şehadete tepki olarak bu vahşice cinayet, cinayetkar düşmanın bizim milletimize yönelik düşmanlık duygusunu bir kez daha gözler önüne serdi dedi. İslami Cihat Hareketi şu ifadelere de yer verdi. Bu pak kanlar karşılaşma sahasını birleştirecek ve kıyamın ateşini daha da alevlendirecektir. Hamas ise Siyonist işgalciler ile mücadelenin devam edeceğini, işgalcilerin tam olarak atılması ve Filistin milletinin kurtarılışına dek devam edeceğini vurguladı. Bu arada onlarca Siyonist yerleşimci, pazar günü Siyonist rejim askerlerinin desteğiyle Mescid-i Aksa'ya saldırarak kışkırtıcı eylemlerde bulunmuştu.
Amerika Ordusu Merkez Komutanlığı CENTCOM'un eski komutanı Afganistan'dan ayrılma şeklinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek bu ülkeyi terk etme kararının ölümcül bir hata olduğunu söyledi. Yabancı birliklerin Afganistan'dan çekilmesini denetleyen CENTCOM'un eski komutanı Kenneth Franklin McKenzie şunları söyledi. İnanıyorum ki tarih Afganistan'dan ayrılma kararını bizim yaptığımız gibi ve bu kararın bizi çıkışa yönlendirme şeklini ölümcül bir hata olarak değerlendirecektir. McKenzie bunun doğrudan Ağustos 2021 olaylarına yol açan ciddi bir hata olduğunu sözlerine ekledi. CENTCOM'un eski komutanı hala Amerika'nın Afganistan'da kuvvetleri olması gerektiğini düşündüğünü ve CENTCOM'un mevcut komutanının IŞİD Horasan'ın Afganistan içinden Amerika çıkarlarına saldırma yeteneğine sahip olduğu yönündeki iddiasına güvendiğini ifade etti.
Yunanistan'ın 5 Eylül'den beri yaşadığı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Tesalya bölgesindeki Kardiça, Trikala ve Larissa'daki çok sayıda yerleşim birimi hala sular altında. Sel yüzünden mahsur kalanları kurtarma çalışmaları havadan, karadan ve sahil güvenliğe ait botlarla devam ediyor. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Kyriakos Mitsotakis akşam saatlerinde bölgede incelemelerde bulunacak. Mitsotakis'in selzedelere yönelik yardımlara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, batılı ülkelerin Hindistan'da düzenlenen G20 zirvesinin gündemini Ukraynalaştırmayı başaramadıklarını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, batılı ülkelerin zirvenin gündemini Ukraynalaştırmayı başaramadıklarını söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Dünya Bankası'nın Türkiye'nin krizde olan ekonomisine yardımı ile ilgili. Dünya Bankası gelecek 3 yıl içinde Türkiye'deki projeler için 18 milyar dolar daha ayırmayı taahhüt ederek bu ülkeye yönelik kredi portföyünü 2 kat artışla 35 milyar dolara çıkarmak için görüşmeler yürütüyor. Dünya Bankası'nın yardımı, Türk haber kaynaklarının ve medyasının bu ülkenin dış borç miktarının yaklaşık 500 milyar dolar olduğunu kabul ettiği bir durumda gerçekleşiyor. Plan, hali hazırda yürürlükte olan 17 milyar dolardan fazla programa ek olarak önümüzdeki 3 yıl içinde projeler için 18 milyar dolar kadar bir miktarın taahhüt edilmesini öngörüyor. Dünya Bankası ve Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da yorum yapmaktan kaçındığını yazan Bloomberg, anlaşmayı Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimine verilen bir güven oyu olarak yorumladı. Bloomberg'e bilgi veren kaynaklara göre Dünya Bankası 18 milyar doların 3'te 2'sinin doğrudan yatırım ve garantiler yoluyla Türkiye'nin özel sektörüne girmesini bekliyor. Aynı kaynaklar fonların bir kısmının ticaretin finansmanı için kısa vadeli garantiler sağlamak ve Türk ihracatçılarını desteklemek için kullanılacağını söylediler. Yeni aktarılan fonların bir kısmının 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerin yeniden inşasına kullanılması bekleniyor. Dünya Bankası ilk etapta deprem sonrası hasar maliyetinin 34 milyar dolar olarak ölçmüş, yeniden inşaat maliyetinin ise bu rakamın çok üstünde olabileceğine dikkat çekmişti. Bu bağlamda Dünya Bankası Direktörü Humberto Lopez şunları söyledi. Bu banka ekonomik istikrar politikalarının uygulanmasında Türkiye'ye eşlik etmeye kararlıdır. Buradan hareketle devlete doğrudan kredi ve özel sektörü destekleyecek kolaylıkları içeren bu yardım önümüzdeki 3 yıl gündemine alındı.
Dünya Bankası Başkanı ayrıca son yıllarda artan enflasyon, aşırı döviz kuru ve deprem harcamalarından kaynaklanan mali baskılar nedeniyle Türkiye'nin ekonomik durumu ciddi tehlike altında açıklamasında bulundu. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Dünya Bankası'nın kararı ile ilgili olarak 35 milyar dolarlık yardıma erişmenin kuşkusuz Türkiye hükümetinin orta vadeli planını güçlendireceğini belirtti. Resmi rakamlara göre Türkiye'de son senelerde enflasyon rakamları sürekli şekilde artmıştır. Öyle ki Ekim 2022'de enflasyon %85'in üzerine çıktı. Ekonomistler Ankara yönetimini ülke ekonomisini içine düştüğü krizden çıkarmak için başarısız kalmak ve yapıcı plana sahip olmamak da suçluyor. Ayrıca Türkiye'nin görünüşte batıdan bağımsız politikaları ve ilkeli olmayan askeri yaklaşımları ülkede ekonomik krizin esas nedenlerinden olduğu düşünülüyor. Türkiye hükümeti son dönemde faiz oranını artırmak suretiyle ülke içinde enflasyon rakamlarını düşürmeye gayret gösterdi. Buna rağmen emir ve talimat adaylı politikayla ülkede enflasyon oranını düşürmenin pek mümkün olmayacağı ifade ediliyor. Örneğin ünlü Türk ekonomistlerden ve Nobel Ekonomi Ödülü adayı Daran Acemoğlu son sıralarda Amerikan basınına yaptığı açıklamada bir ülkenin ekonomisinin faiz oranının artması veya azalması ile değişmeyeceğine önem arz eden konunun enflasyonu düşürme çabaları olduğunu ifade etti. Bilindiği gibi Türkiye ekonomisi milli para biriminin değer kaybetmesi, enflasyonun artması, işsizliğin yükselmesi, yabancı yatırım kaçışı ve beyin göçü gibi diğer sorunlarla birlikte giderek daha krizli hale gelmekte. Bu durumda Türk devlet adamları olumlu bir plan sunabilmiş değiller. Çünkü bu sorunlardan her biri başka sorun ve krizleri de tetikleyebilir. Bu şartlarda Dünya Bankası'nın Türkiye ekonomisini kurtarmak için yardımının da bu ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunlarını ortadan kaldırabileceği de pek düşünülmüyor. Dünya Bankası'nın yanı sıra Arap ülkelerde Türkiye'de yatırım için söz vermişlerdir. Uzmanlar Arap ülkelerden Türkiye'ye yatırımın akması halinde bu ülkenin ekonomik sorunlarının hafifleyebileceğini, aksi takdirde Türkiye ekonomisi için diğer yardımların pek işe yaramayacağını bildiriyorlar. Sonuç itibariyle Türkiye'nin ekonomik krizi Dünya Bankası'nın yardımıyla son bulmayacak. Ayrıca bu yardımlarla Türkiye'nin dış borçları da artmış olacak ve gelecekte bu borçlanmalar Türk milletinin üzerine yük olacaktır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Facebook'un işgal rejimiyle işbirliği üzerine. El Cezire televizyon kanalı, Siyonist rejimin casusluk örgütü ve iç güvenlik servisinin Facebook ile bu servislerin istediği içerikleri kaldırmak için işbirliği yaptığını ifşa etti. El Cezire muhabirleri Arapça ve İbranice olmak üzere Facebook'ta iki sayfa açtıktan sonra bu iki sayfanın içeriklerine karşı Facebook'un çelişkili tavrını ortaya koydular. Facebook'un Filistinlilerin paylaşımları için kısıtlamalar uygulayıp paylaşımları silerken, bu firma Arapların öldürülmesini isteyen İbranice yayınlanan kışkırtıcı paylaşımları hiçbir zaman kısıtlamadı ve bu paylaşımlar bazen açık şekilde terörizmi destekleyen türden olmasına rağmen Facebook tarafından silinmedi. Facebook'un Filistin ve Siyonist rejimiyle ilgili paylaşımlara yönelik çelişkili yaklaşımı, Filistinli Araplar ve Filistin ile ilgili haber paylaşan kullanıcıların açık şekilde bu sosyal medyada sansür ve ayrımcılığa maruz kaldığını ortaya koymuştur. Şin Bet olarak bilinen Siyonist rejim iç güvenlik ve casusluk örgütün siber birimi eski sorumlusu Larik Barbing, Siyonist rejim İsrail karşıtı paylaşımların silinmesi için Facebook ile işbirliğini teyit etmiştir. Korsan rejimin siber biriminin raporları, Facebook'un Şin Bet'in talebi üzerine Filistin ile ilgili İbranice paylaşımı silmeyi kabul ettiğini gösteriyor. Facebook'un ana firması olan Meta Denetim Kurulu üyesi yaptığı bir açıklamada, Arapça ve Filistin ile ilgili yayımlanan paylaşımlara yönelik aşırı kısıtlama uygulandığının doğruladığını ifade etmiştir. Amerikan Facebook'un bu kısıtlamaları ilk değil. Daha önceleri de Filistinlilere karşı farklı şekillerde kısıtlama uygulamıştır. 2012 yılına kadar Siyonist rejim İsrail'in askeri sansür uygulamaları genellikle geleneksel medya ile kısıtlıydı. Ancak ondan sonra korsan rejim İsrail ordusunun siber birimi modern medya üzerinde kontrolü ciddi şekilde gündemine almıştır.
Girinen aşamada ise İsrail'de çeşitli teknoloji firmaları internette casusluk faaliyetleri yürütmekte ve Facebook dahil olmak üzere çok uluslu firmalar bu hususta Siyonist rejim İsrail firmaları ile işbirliği yapmaktalar. Bu firmaların büyük kısmı korsan rejimin askeri istihbarat kolunun 8200 birliğine bağlı olan kişilere aittir. Bunlar siber saldırı eğitimleri gören kişilerdir. 2016 yılında İspanya basını İsrail'i üst düzey yetkililerin Facebook firmasına sızmayı başardığını ifşa ederken, İsrail Başbakanı danışmanlarının resmen Facebook'u yöneten ekiplerden birine katıldığını bildirmiştir. Facebook 2017 yılının başlarında Gazze halkı ve şahsiyetlerine ait olan yüzü aşkın hesap ve sayfayı da kapattı. 2018 yılının başlarında ise Facebook, 1 milyon 300 takipçisi olan Filistin resmi haber ajansı Safha'nın hesabını da dondurmuş bulunmaktadır. Facebook, Aralık 2020'de de 100 bini aşkın takipçisi olan Filistinli mültecilere ait sayfayı nedenini açıklamadan kapattı. Bu firma 2021 yılında ise işgal rejiminin cinayetleri ifşa eden Filistinli aktivistlere ait birkaç hesabı sildi. İşte tüm bu örneklerde Facebook'un Filistinliler ve Siyonist rejime karşı çelişkili davrandığını ve siber alanda savaşın başka bir sayfada devam ettiğini göstermektedir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Ben akıllıklı olana tevkka antıbın nabekiyim.
Bir an şey, terjistinle bir hoşum uçun yap.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Suriye Dışişleri Bakanlığı ve Gurbetçiler Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ethan Goldrich başkanlığındaki bir Amerikan heyetinin yakın zamanda Suriye'nin kuzeydoğusundaki yasa dışı girişinin ve aylıkçı örgütlerle görüşmeler yapmasının Suriye'nin egemenliğinin, birliğinin ve toprak bütünlüğünün Suriye ile ilgili uluslararası hukuk ilkeleri ve güvenlik konseyi kararlarının açık bir ihlali olduğunu vurguladı değerli dinleyicilerimiz. Bu haberi Suriye'nin resmi haber ajansı Sana tarafından duyuruldu ve tabii gün geçtikçe de Amerika'nın Suriye'deki varlığı ile ilgili çeşitli haberler yayınlanmaktadır Suriye'nin resmi kaynakları tarafından. Biz de bugün sohbetimizde bu gündemi konuşmak istiyoruz. Amerika acaba nereye kadar Suriye'de kendi varlığını sürdürecektir ve burada özellikle bir takım haberler var. Suriye'nin petrolünün çalınması ve zenginliklerinin başka yerlere aktarılması ile ilgili Amerika konusunda bir takım sorular ve şüpheler var gündemde. Bunları konuşmak istiyoruz. Suriye'nin buna nasıl bir karşılık verdiği ve vereceği veya bölgemizde son gelişmelere de bakarak bunların nasıl bir vizyonda ilerleyeceğine de belki bugün sohbetimizde biraz bakmış oluruz. Sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhabalar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi Amerika'nın Suriye'deki asker bulundurması ve çeşitli bahanelerle bu ülkede varlığı biliyorsunuz epeydir konuşuluyor. Özellikle Biden Amerika'da Cumhurbaşkanı olduktan sonra bölgeden geri çekileceği şeklinde mesajlar verdikten sonra hala bu varlık hissediliyor. Yani hem ister Irak'ta olsun veya Suriye'de Amerika'nın bu çeşitli yani bahanelerle varlığını siz nasıl değerlendirirsiniz?
Yani açıkçası şunu başta belirtmek gerekiyor. Yani Amerika Suriye'den çekilmeyecek. Daha doğrusu Orta Doğu'da çekilmeyecek. Çünkü Amerika Suriye'de kendisini biraz daha güvence altına aldı. Yani Irak'ta mevcut Bağdat tarafında yerlerde yerleştiği pozisyonda çok fazla memnun değildi. Yani orada çok ciddi askeri olarak kayıplar veriliyordu. Ve ondan sonra ABD'nin daha çok deyim yerindeyse Orta Doğu'da kendisini sağlama alabilecek bir liman, yani toprak parçası arıyordu ve bu toprak parçası da açıkçası şu anda Suriye'dir. Yani Deryazor ve Haseki hattında özellikle ve oradan da El Taf'la kadar gelen bir alan. Şimdi Amerika buradan Biden aslında Trump'ın bir politikası, stratejisi vardı. Daha çok Trump biz neden buralarda bekçilik yapıyoruz tırnak içerisinde söylemişti bunu. Biz oralarda bekçilik yapıyoruz, neden yapıyoruz diye sitemde bulunmuştu. Özellikle Afganistan hattıyla başlatılıp Bağdat'ta da biliyorsunuz belli boyuta askerlerini geri çektiler. Fakat askerlerini geri çekerken daha stratejik ve lokal bu sefer kalmaya başladı. Çünkü Afganistan'da artık ABD'nin orada durup bekleyebileceği bir pozisyonu yoktu. Yani karşılığı olmadığı için daha çok Orta Doğu'da şu anda ABD kendisine göre, yani Amerika kendisine göre bir karşılığının olduğunu, hem siyasal hem ekonomik hem de stratejik olarak bir karşılığının olduğunu çok net olarak bu pozisyonu korumaya çalışıyor. Onun için Bağdat'ta dediğimiz gibi stratejik olarak çok ciddi kayıplar, bir dönemler saldırılardan dolayı kayıplar falan verdiği için Bağdat'tan daha çekilip özellikle Kürtlerin yerleşkesi olduğu hatlara çekildiler. Bu durumdan da şundan da yaralanıyor Amerika. Yani şunu da açık söylemek gerekiyor. Çünkü Kürtlerin de mevcut pozisyondan dolayı yani mevcut siyasal taleplerinden dolayı belli boyutta belli bir güce ihtiyaçları var. Amerika'da bu eksikliği gördüğü için ve bu pozisyon ve alan ve coğrafyada konumlanabiliyor. Ya Amerika tabii ikincisi de Amerika bu hattan özellikle Derya Zor hattı ve El Tafel hattında neden oralarda beklediğini de biraz sorgulamak da gerekiyor. Şimdi şöyle bir tezatlık da var. Mesela Trump biz işte çekileceğiz dediğinde ama biz daha sonra açıklama yapıp biz petrol bölgelerinden çekilmeyeceğiz demişti. Yani bu da Amerika'nın biraz stratejik olarak konumlanmasını, evet IŞİD gerekçeli bir pozisyonu var, yani DAEŞ gerekçeli bir pozisyonu var ama öbür pozisyonda da ekonomik ve siyasal bir pozisyon. Çünkü Amerika yavaş yavaş aslında Derya Zor ve Golan Tepeleri hattını da biraz güçlendirmek istiyor. Yani Golan hattı tepesine doğru yönelen bir hattı da biraz güçlendirmek istiyor. Dikkat edin, Amerika şey hattını güçlendirmedi. Yani Türkiye sınır hattını güçlendirip Afrin'den oradan Akdeniz'e falan öyle bir hattın güçlendirmesine falan yardımcı olmadı. Yani eğer orada gerekçe IŞİD ya da gerekçe şu anda Şam'ın özellikle suçladığı SDG ise, yani Suriye Demokratik Güçleri ise, öbür hattını güçlendirecekti. Ama Amerika daha çok oradan Golan Tepelerine, yani Irak sınır hattından ve Suriye'nin içerisinde oradan Golan Tepelerine yaklaşan bir hattı güçlendiriyor. Bu da daha çok biraz İsrail'in mevcut stratejik politik çıkarlarını ön plana alarak bu süreci yapıyor. Açıkçası Amerika'nın biraz pozisyonu 2-3 nedeni var tabii. Bu nedenlerden bir tanesi İsrail'in korumasıdır. İkincisi İran'a yönelik biliyorsunuz tehditvari girişimleri her zaman devam ediyor. İkincisi bir İran devletini mazeret gösteriyor. Üçüncüsü de DAEŞ'i, yani IŞİD'i mazeret olarak. Yani üç neden üzerinde aslında Orta Doğu'ya daha lokal ve daha güçlü, daha sistematik bir şekilde durmuş vaziyette ve durmaya da muhtemelen bu üç gerekçe üzerinden de durmaya da devam edecektir.
Sevgili dinleyiciler, bu sohbetimizde İzniyoz Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Amerika'nın bölgemizdeki müdahaleci girişimleriyle ilgili bu sohbetimizde gelişmeleri bu çerçevede değerlendirmeye çalıştık sevgili dinleyiciler. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir sitemizde başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde işgal topraklarında Netanyahu karşıtı gösterilerin devam etmesi, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin Abu Dhabi'de ele alınması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Kudüs gazetesinde Ürdünlü milletvekillerinin Siyonist rejimin Filistinlilere karşı cinayetlerine yönelik tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Ürdün parlamentosunun 59 milletvekili Filistinli kadınlara yönelik saygısızlığı kınayarak Siyonist rejimin Alman Büyükelçisinin sınır dışı edilmesini istedi. Yerel medya, El Hal ile düzenlenen saldırı sırasında Siyonist rejim güçlerinin 5 Filistinli kadını aramak için onlara yönelik kötü muamelede bulunduğunu duyurdu. Ürdünlü milletvekilleri şu ifadelerde bulundu. Ürdün hükümeti Siyonistlerin bu aşağılayıcı eylemini kınaması doğrultusunda tepki göstermelidir. Bu nedenle Ürdün, terörün ve zorbalığın başkenti Tel Aviv'den büyükelçisini çağırıp ne gerekiyorsa yapmalıdır. Ürdünlü milletvekilleri aynı zamanda dünya parlamentolarından da bu eylemi ve Siyonist rejimi ve onun insanlığa karşı işlediği suçları ve uluslararası yasa ve anlaşmaları ihlallerini kınamalarını ve bu konuda pratik eylemlerde bulunmalarını istedi.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde Bahreyn'de despot halife rejimi cezaevlerindeki siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi, Irak hükümetinin bu ülkede düzenlenen 2023 Erbayin yürüyüşü etkinliklerine 25 milyon kişinin katıldığını duyurması gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde İran'ın hava savunma alanındaki üstün konumuna dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Tengsiri, Hava Savunma Kuvvetleri Günü münasebetiyle İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Ali Rıza Sabbahi Ferdi ile görüştü. Görüşmede Tuğamiral Tengsiri, hali hazırda İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'na bağlı Hava Savunma Kuvvetleri en güncel ve donanımlı sistemlere sahiptir. Hava savunma konusunda bölgede üstün güce sahibiz. İran'ın bölgenin üstün hava savunma gücüne sahip olduğunu düşman da iyi biliyor dedi. Ülkenin savunma ve caydırı gücünün İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutan Ayetullah Hamenei'nin tedbirleri ve talimatlarına uyan kuvvetlerin birliği sayesinde gerçekleştiğini anlatan Tuğamiral Tengsiri, silahlı kuvvetler arasındaki bu dayanışma ve birlik İslam İnkılabı lideri için memnuniyet kaynağı ve Büyük İran milletinin gururudur ifadesini kullandı.
Hemşeri gazetesinde Mısırlı gazetecinin BRICS hakkında değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Mısır'ın IMF nedeniyle baskı altında olduğunu anlatan gazeteci El Sayed Şibl, BRICS'in kendileri için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Mısırlı gazeteci, Mısır halkının Batı diktasından kurtulup yeni bir dünya elde etmeyi memnuniyetle karşıladığını anlattı. Mısırlı gazeteci, Mısır'ın dolar hegemonyasından kurtulmak istediğini belirtti. Gazeteci, Türkiye'ye de mesaj vererek iki ülke arasında güvensizliği giderecek adımlara ihtiyaç olduğunu belirtti. Mısırlı gazeteci açıklamalarını şöyle sürdürdü. Mısır, Sina Yarımadası'nda yoğunlaşan ancak başkentte ve büyük merkezlerde meydana gelen terör operasyonları nedeniyle çok zor koşullar yaşadı. Bu durum devletin imkanlarını tüketen bir sürece neden oldu. Toplumun bir bütün olarak önü tıkandı, kaynakları sınırlı olan bir ülkede daha fazla sorun birikmesine yol açtı. Özellikle güvenlik eksikliği nedeniyle Mısır halkı şiddetli şoklara maruz kaldı. Bu yaşananlar yatırımın azalmasına, üretim ve yeniden inşa faaliyetlerinin durmasına neden oldu. Öte yandan Mısır, Uluslararası Para Fonu'nun ajandası nedeniyle baskı altındaydı. Uluslararası para fonu IMF'ye bağlılık, ulusal paranın sürekli değer kaybetmesine neden oldu. Fiyatlar yükseldi ve vatandaşların şikayet sesleri arttı. Bugün Mısır ekonomik sorunlarla karşı karşıya. Fiyatlar artmaya devam ediyor ve hükümet ücretleri artırmak için çalışsa da ücretler bu değişimi ayak uyduramıyor. Bu devleti ve vatandaşları ilgilendiren en önemli mesele. İnanıyorum ki ücretlerin artmasını sağlayabilecek en önemli adım siyasi sistemin popülaritesinde, fiyatları kontrol etme kabiliyetinde yatmaktadır. Bu da hükümeti IMF'nin sürekli baskısını reddetmeye ve para birimini yeniden dalgalandırmaktan kaçınmaya ya da ekonomiye zarar veren bu süreci geciktirmeye sevk etmiştir.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın bakışı.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan son gelişmeleri ele alıyoruz.
Her hafta olduğu gibi bu bölümde de sohbetimizi önemli gelişmelerin başlıklarıyla açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin öğrenciler ile Erbain görüşmesi.
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan üçlü adalarla ilgili açıklama.
İran Cumhurbaşkanı'nın düşmanların komplolarına dikkat çekmesi.
İran'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisine yaptırımlar hususundaki uyarısı.
Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyareti.
İran Savunma Bakanı'nın yaptırımların kaldırılması ile ilgili mesajı.
Ve İran Cumhurbaşkanı'nın Burkina Faso Dışişleri Bakanı ile görüşmesi.
Önemli gelişmelerin başlıkları arasında görülmekte şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, Hüseyin-i Erbain münasebetiyle düzenlenen öğrencilerin yaz töreninde "Diriniş gösterdiyseniz zirveyi fethedeceksiniz" diye vurguladı. Hüseyin-i Erbain ile eş zamanlı olarak çok sayıda öğrenci heyetinden oluşan bir grubun katılımıyla geçen hafta çarşamba günü İslam devrimi liderinin huzurunda yaz töreni düzenlendi.
Bu törende Hazreti Ebu Abdullah el-Hüseyin aleyhisselam ve onun vefalı yarenler için yaz tutmak üzere Mersiyahanlık yapıldı ve Erbain ziyareti de okundu. Ayetullah Hamine'yi konuşmasında İmam Hüseyin aleyhisselam için düzenlenen yaz ve tevessül törenlerinin her birini maneviyatın zeval bulmayan ışığı ve parlayan Hüseyin'i meşale ile iletişim ve bağlantı kurmaya zemin hazırlayan ve çözen olarak nitelendirdi ve şunları vurguladı. En önemli konu sırat-ı mustakim ile olan bu ilişkiyi ve bağlantıyı korumaktır. Bu irade ve direnme gerektirir.
Ayetullah Hamene'yi direnirseniz zirveyi fethedeceksiniz ve Allah'ın dininin egemenliği ve hak ve adaletin egemenliği zirvesine ulaşacaksınız diye hatırlattı. İslam İnkılavı rehberi gençlerin umuda neden olduğunu vurgulayarak Necef'ten Kerbela'ya, ayrıca ülkenin başka kentlerindeki erban yürüyüşüne halkın, özellikle gençlerin görkemli katılımına değindi ve gençlere hitaben şunları söyledi. Erbayın yürüyüşünün yolunda sebatla hareket ettiğiniz gibi tevhidin egemenliği yolunda da sebatlı ve iradeli olun ve her zaman Hüseyinice yaşayın ve Hüseyini kalın.
İran'ın üç adasına ilişkin Kahire'de düzenlenen Arap-Japon siyasi diyalog toplantısında yapılan ortak açıklamaya ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu adaların İran'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.
Geçen Perşembe günü Nasır Kenani Kahire'deki Arap-Japon siyasi diyalog toplantısında İran'ın üç adasına ilişkin ortak açıklamaya verdiği tepkide şunları belirtti. Bu Musa, Büyük Tomb ve Küçük Tomb'dan oluşan üç ada, İran-İslam Cumhuriyeti topraklarının ayrılmaz ve ebedi bir parçasıdır ve söz konusu toplantının sonuç bildirisinde bunlardan söz edilmesinin hiçbir siyasi ve hukuki değeri yoktur.
Kenani, Arap-Japon siyasi diyaloglarının üçüncü toplantısının ortak açıklamasında üç İran adasının ele alınmasını kesin bir şekilde reddederek bunun iş işlerine karışmama ilkesi ve ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı dahil olmak üzere uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu belirtti.
Bilindiği üzere uluslararası geçerli belgeler Fars Körfezi'ndeki bu Musa, Küçük Tomb ve Büyük Tomb adalarını İran'a ait olduğunu kanıtlıyor.
Tahran Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Büyük İran milletinin becerisi, yaptırımları ve tehditleri fırsatı çevirmek olduğunu vurguladı. Seyyid İbrahim Reis'i, Güney Horasan ilinin Dermiyan halkının coşkulu mitinginde, Büyük İran halkının yaptırım ve tehditleri fırsatı çevirme becerisini değerlendirerek şunları vurguladı. Yapılan iş ve hizmetlerin mükemmele yaklaşması için hepimiz umutla ve çifte gayretle çabalamalıyız.
Reisi Hüseyin-i Erbayn ile eş zamanlı olarak Güney Horasan illerinden birine yaptığı ziyaretinde farklı etnik kökenlerin, dinlerin ve lehçelerin İmam Hüseyin aleyhisselam ismi etrafında birlik ve beraberliğini, İslam birliğinin bir tezahürü ve Hazreti Hüccet aleyhisselamın zuhurunu, din ve ilahi değerlere dayalı bir medeniyetin oluşmasını sağladığını belirterek şöyle konuştu. Erbayın İslam medeniyetinin oluşmasında etkin rol oynayan kökümüz, kimliğimiz, sonumuz ve nihai noktamızdır. Ehl-i sünnet ve Şiiler de dahil olmak üzere tüm İran halkının ortak noktası, onlara yaşamayı ve ölmeyi öğreten Ehl-i Beyt sevgisidir.
Cumhurbaşkanı Reisi, Kerbela'da kendi türünün en büyük insan topluluğunun oluşumuna tanık olduğumuza işaret ederek şunları kaydetti. Erbayn'daki halk mitingleri bir nevi din ve ilahi değerler ile İmam Hüseyin aleyhisselam ile yapılan ahdin yenilenmesi ve zulme karşı mücadele etmek ve dünyada adaleti aramada ahdin yenilenmesidir.
Reisi konuşmasının devamında düşmanlar İslami İran halkına ve topraklarına saldırmak istiyor. Ama şehitlerin kanından ve ileri görüşlü İran halkından gelen güç onları engelliyor diye ekledi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Örgütü'ndeki daimi temsilcisi, Birleşmiş Milletler Örgütü Güvenlik Konseyi üyelerinden kendi tek taraflı yasa dışı eylemlerinin üstünü örtme veya Güvenlik Konseyi'nin gündeminde olan ülkelere karşı siyasi amaçlarını ilerletmek için yaptırımları bir araç olarak kötüye kullanmaktan kaçınmalarını istedi.
Emir Said İrevani, Güvenlik Konseyi'nin salı günkü toplantısında bu konseyin çalışma süreci ve yöntemleri hakkında şöyle dedi. Güvenlik Konseyi'nin yaptırımları titiz değerlendirmeye ve bu eylemlerin insan hakları ile ilgili olan sonuçları açısından sürekli olarak gözden geçirmeye maruz kalmalı ve gerektiği takdirde askıya alınmalı veya son bulmalı.
İran'ın Birleşmiş Milletler Örgütü'ndeki daimi temsilcisi Güvenlik Konseyi yaptırımlarının uygulanmasını incelerken özellikle gerekliliği veya haklı gösterilmesi soru uyandıran senaryolarda 7. fasıldaki yetkilerine dikkatle, akıllıca ve bu eylemlerin sivil nüfus üzerindeki insani ve insan hakları sonuçlarını derince dikkate alarak uygulanmalıdır diye ekledi.
İrevani şunları ekledi. Buna ilaveten Güvenlik Konseyi üyeleri yaptırımları kendi tek taraflı yasa dışı girişimlerin üstünü örtmek veya Güvenlik Konseyi'nin gündeminde olan ülkelere karşı kendi siyasi amaçlarını ilerletmek için bir silah olarak kötüye kullanmaktan kaçınmalılar. Bu girişimler sıradan halka ve ülkenin refahına ve ilerlemesine zarar veriyor. Tek taraflı zorlayıcı eylemleri uygulamanın hiçbir yasal temeli yoktur ve açıkça uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Örgütü'nün tüzüğünü ihlal etmektedir.
İran ve Türkiye'nin kültürel ve tarihi ortak noktalarına değinen İran Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni cumhurbaşkanlığı döneminde karşılıklı işbirliği seviyesinin geliştirilerek iki taraf arasındaki bölgesel ve uluslararası etkileşimlerin güçlenmesine yol açacağını umduğunu ifade etti. Seyyid İbrahim Reis'i, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede iki ülkenin kültürel, tarihi ortak noktalarına değinirken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni cumhurbaşkanlığı döneminde karşılıklı işbirliğinin seviyesinin daha da geliştirilmesi ve bölgesel ve uluslararası etkileşimlerin güçlenerek devam etmesi yönündeki umudunu dile getirdi.
Türkiye'nin bölgedeki güvenlik kaygılarına değinen Cumhurbaşkanı Reisi, terörle mücadelenin en etkili yolunun bölgedeki tüm ülkelerin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi olduğunu ifade ederek şunları kaydetti. Herhangi bir hükümetin milli egemenliğinin tüm toprakları üzerinde etkili bir şekilde uygulanması, terörist ve güvenlik karşıtı faaliyetleri önlemenin en iyi yoludur. Seyyid İbrahim Reisi, Kafkaslar'da dahil olmak üzere farklı bölgelerdeki yabancı ülkelerin varlığıyla yüzleşmenin gerekli olduğunu düşündüğünü ifade ederek, sorunların söz konusu bölge ülkeleri arasında diyalog ve işbirliği yoluyla çözülmesinin önemine vurgu yaptı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu görüşmede İran ve Türkiye'nin karşılıklı işbirliği ve etkileşimini genişletme ve güçlendirme konusunda büyük kapasiteye sahip olduklarını işaretle karşılıklı ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefine ulaşımının mümkün olduğunu değerlendirerek bunu başarmak için Türkiye'nin iradesinin altını çizdi. Türkiye Dışişleri Bakanı ayrıca iki ülke arasındaki etkileşim düzeyinin artırılmasının İran ve Türkiye liderlerinin özel ilgi ve desteğini gerektirdiğini de sözlerine ekledi.
İran Savunma Bakanı önümüzdeki şemsi yılında İran'a yönelik tüm silah ambargolarının sona ermesine değinerek, başta komşular ve Müslüman ülkeler olmak üzere tüm bağımsız komşu ülkelerle savunma ve strateji ilişkiler kurmaya ve geliştirmeye hazır olduğunu duyurdu. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aşdiyani, Arap gazetesi El Vefak'ta İran'ın savunma sanayisindeki ilerlemeye değinen bir notta şunları yazdı. Bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma sanayine ait silah ve teçhizat, savaş sahnelerinde özellikle terörle mücadelede etkinliğini ve kararlılığını kanıtlamış ve bu gerçeği gören birçok ülke İran İslam Cumhuriyeti ile savunma işbirliğini geliştirme arayışında.
İran Savunma Bakanı güç ve güvenlik üretimi, dinamizm, işsellik, iç kapasiteye güvenme ve bağımsızlığı İran'ın savunma sanayisinin özellikleri arasında sıraladı ve şunları kaydetti. Savunma sanayinde özgüven ve dışa bağımlılığın olmayışı, başta işbirliği yapan ve dost ülkelerle teknoloji transferi olmak üzere uluslararası ikili ve çok taraflı işbirliğine uygun bir fırsat sunmuş olup, yaratılan stratejik avantajlar o kadar önem taşımaktadır ki son birkaç 10 yılda caydırıcılık gücünün artırılması etkin savunma bölgesel ve uluslararası ortamda denge, istikrar ve güvenliğin oluşmasına yol açmıştır.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi resmi temaslar için Tahran'a gelen Burkina Faso Dışişleri Bakanı Olivia Ruamba'yı kabul etti. Cumhurbaşkanı Reisi yapılan görüşmede İran'ın İslam devrimi zaferinden sonra tüm Afrika ülkeleriyle iyi ilişkiler kurduğuna değinerek Afrika ülkelerinin sömürgecilik ve terörizme karşı direnişini takdir etti. Reisi iki ülke arasında Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun faaliyete geçmesini, ilişkilerin düzeyinin artması ve işbirliğini geliştirme açısından etkili olduğunu belirterek, İran'ın kendi deneyimlerini başta Afrika olmak üzere dost ülkelere aktarmaya hazır olduğunu duyurdu.
Burkina Faso Dışişleri Bakanı Olivia Ruamba, Burkina Faso'da dahil olmak üzere Afrika ülkelerinin İslam devriminin emperyalizme karşı direnişinden ilham aldığını belirterek en önemli gündemimiz İran ile işbirliği eksenlerine harekete geçirmek olacak dedi. Olivia Ruambo ayrıca ülkesinin İran ile işbirliklerini güçlendirmekten yana olduğunu söyledi. Burkina Faso Dışişleri Bakanı Tahran ziyareti kapsamında ayrıca İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan ile bir araya geldi.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli programımızın bugünkü bölümünü dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.ir'i takip edebileceğinizi, görüş isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Bizleri ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle beraberiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmesinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihad gibi ibadetleri ve yapıcı ibadetlerinden söz edeceğiz.
Hatırlanacağı üzere geçen birkaç bölümde Allah'ın varlığının delilleri hakkında çeşitli istidlallerden söz ettik ve ardından ilahi sıfatları anlattık. Allah Teala'nın vahdaniyeti yani bir olması İslami dünya görüşün temelini oluşturan ilahi sıfatların en önemlilerinden biridir. Gerçekte İslam dininin en temel ve ilk ilkesi tevhid ilkesidir. Tevhid ilkesi, alemleri yaratan Allah'ın bir oluşu ve eşi, ortağı ve benzeri olmayışı hakikatine dayanır. Varlık alemi, içindeki tüm mahlukları ile beraber Allah-u Teala'nın gücü, tedbiri ve hikmetiyle yaratılmış ve yönetilmektedir. Tüm mahluklar ona muhtaçtır ve o her şeyden bağımsızdır ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.
Varlık alemi üzerinde dikkatle düşünecek olursak, içindeki vahdet ve uyum karşısında hayrete düşeceğimiz kesindir. Tüm alemde tek bir tedbir hakimdir. Tek bir düzen ve tedbir varlık alemine hükmeder. Varlık aleminde göze çarpan bu vahdet, uyum ve içinde kargaşa ve düzensizliğin bulunmaması, alemin çarkını çeviren tek bir yöneticinin varlığını gösterir. Oysa eğer bu alem iki veya birkaç yaratan tarafından yönetilecek olsaydı mutlaka fesat, düzensizlik ve kaos hakim olurdu. Çünkü bu yaratıcıların her biri ötekinin alanına müdahale etmeye çalışırdı ve böylece varlık aleminde kargaşa ve düzensizlik hakim olurdu. Öte yandan tevhid ilkesinin bakışına göre varlık alemi hayır, rahmet ve mahlukları kemale erdirme ilkeleri üzerinde inşa edilmiştir. Bu alemde tüm mahluklar belli bir hedefe doğru ilerler ve hiçbir mahluk boşuna yaratılmamıştır.
Tevhide dair dünya görüşüne göre varlık aleminde hiçbir şey gereksiz, boş yere, hikmetsiz ve faydasız yaratılmamıştır. Yüce Allah varlık aleminin düzenine yaratılışın hak ettiği en güzel şekliyle yaratmıştır. Öyle ki bu nizamda hiçbir kusur ve eksiğe yer yoktur. İmam Ali Aleyhisselam Nehşübelâ'nın 90. hutbesine bir bölümünde şöyle buyurur. Allah Teala tüm mahlukları belli bir ölçek, düzen, özel ve uygun boyutlarda yarattı ve yaratılışta bu mahlukların arasında dağılmayacakları şekilde güçlü bağlar kurdu. Allah Teala her şeyi dakik bir programa göre en iyi şekilde tasarladı ve ardından onlara düzen ve zarafet sundu. Her birini belli bir göreve yerine getirmek ve belli bir hedefe ulaşmak üzere yönlendirdi.
Tahran Radyosu.
Dolayısıyla varlık düzeni bir dizi hesaplı ve güdümlü mahluklardan oluşur ve her bir mahlukun hak ettiği kemale ermesi gerekir. İnsanoğlu da güdümlü yaratılmış ve kemale ermek için gereken yeteneklere ve kabiliyetlere kavuşturulmuştur. İnsanoğlu Allah-u Teala tarafından saygı görmüş ve ilahi hilafete layık görülmüştür. İnsanoğlu ayrıca eşrefi mahlukattır. İnsanoğlu sahip olduğu konum itibariyle yaratılış aleminde de seçkin bir yere sahiptir ve başka mahluklardan üstündür. İnsanoğlu da hayvanlar ve bitkiler gibi canlıdır, büyüme ve gelişme yeteneğine sahiptir. Ancak insanoğlunu başka mahluklardan farklı kılan şey, yüce idrak gücü, akıl gücü ve konuşma yeteneğini kapsayan insani nefsidir. İnsan akıl yardımı ile çevresinde olup biten her şeyi analiz eder ve aralarındaki ilişkileri keşfeder. Düşünce ve tedbir gücüne sahip olan insan varlık alemini fethedebilir. Çünkü Allah-u Teala yerde ve göklerde var olan her şeyi insanların hizmetine sunmuş ve böylece kemal ve saadete ermesi için gereken zemini hazırlamıştır. Nitekim Lokman suresinin 20. ayetinde de şöyle okumaktayız. Allah'ın göklerde ve yerdeki nice varlık ve imkanları sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Zariyat suresinin 56. ayetinde de Yüce Allah insanların yaratılış sebebini şöyle beyan ediyor. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
Kuşkusuz Allah-u Teala'ya ibadet etmek için en başta onu tanımak gerekir. Aslında insanlar ancak Allah'ı tanıyarak ve ona ibadet ederek gerçek saadete kavuşabilir. Bu ideal noktaya ulaşmak için insan bir plana ve yol haritasına muhtaçtır. Ve Allah-u Teala bu yolu peygamberlerinin aracılığı ile insanlara göstermiştir. Tevhid anlayışına göre Allah Teala hem varlık alemine hakimdir hem insanların amellerine gözetler. Bu yüzden insan alemlerin yegane hükümdarına karşı sorumludur ve hesap vermesi gerekir. Öte yandan bu dünya görüşüne göre beşerin varlığı sadece dünyevi yaşama ve zevkleri veya acıları ile sınırlı değildir. Yegane Allah'a inanan bir insan, fani dünyanın kalınacak bir yer olmadığını, bu dünyanın sadece bir geçiş güzergahı olduğunu ve ideal kemale uzanan bir köprü olduğunu, fani dünyanın bir sınav arenası olduğunu ve burada insanların doğruluğu ve dürüstlüğünün sınandığını bilir.
Allah'ın sıfatlarına iman etmenin insanın söz, amel ve yaşam tarzında olumlu ve yapıcı etkisi vardır. Kuşkusuz Allah'a inanan ve yaşamında ondan başka desteği ve dayanı olmadığına inanan ve ona güvenen insan her türlü ızdırap ve kaygıdan kurtulur ve gerçek huzura kavuşur. Böyle biri hiçbir zaman zorluklara karşı diz çökmez, engellerden korkmaz ve Allah'a iman etmekten kaynaklanan güçlü bir azim ve irade ile hedefine ulaşmak için çaba harcar. Çünkü içinde varlık aleminin her şeyine hakim olan Allah'ın gücünün himayesi altında olduğunu hisseder. Bilge ve basir olan Allah'ın gözetimi altında olduğunu bilen insan, kendini bu dipsiz dünyada başıboş bırakıldığı hissine kapılmaz. Allah'a inanan insan, yaratılış alemine hakim olan düzene iyimser yaklaşır ve asla umutsuzluğa kapılmaz. Tevhid anlayışı, varlık aleminin başlangıcına gönül verme vesilesidir ve bu aşk insanı yapıcı yollarda çaba harcamaya teşvik eder. Bir başka ifadeyle, muvahhid insanın dünyaya bakışı her zaman iyimser ve olumludur ve bu da onu şayeste amellere teşvik ederken çirkin ve kötü amellerden sakındırır. Muttaki insan, izzet sahibi, ancak Allah olduğuna inandığı için ruhi izzete kavuşur ve izzetini ancak Allah-u Teala'dan talep eden ve ondan başkasına boyun eğmez.
Müzik
Müvahhid insan varlık aleminin gerçek sahibinin Allah olduğuna inanır ve eğer Allah Teala ona verdiği nimeti ondan alırsa bunun bir maslahat icabı ve nefsinin tezki edilmesi için olduğunu bilir. Allah Teala mümin kulların yaşamında zorluklarını türlü yollardan telafi eder. Mümin insan Allah Teala'nın ahirette salih insanlara vaat ettiği mükafatı vereceğine inanır ve bu mükafat bu dünyada nimetlerle asla kıyaslanamaz.
Öte yandan insanlar genellikle türlü ruhi ve ahlaki hastalıklara maruz kalır. Ruhi hastalıklar adeta birer diken gibi insan ruhunu incitir ve ilerlemesine ve yücelmesine mani olur. Kuşkusuz kalpleri ahlaki rezilliklerden arındırmanın bir yolu ilahi sıfatları düşünmektir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ruhi hastalığı, fikri ve ahlaki sapkınlığı yok eder. Nitekim Yunus suresinin 57. ayetinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Bir insanın haset veya tamah hastalığına yakalandığını düşünün. Eğer bu insan tevhid talimine göre başkaları da servet, mekan ve maddi imkanlarda bağımsız olmadıklarını anlarsa, bu kez Allah-u Teala'nın ikram ve bağışlarını niyaz eder. Çünkü alemde gerçek sebep ve failin Allah-u Teala olduğunu anlamıştır. Nitekim Fatir suresinin 2. ayetinde şöyle okumaktayız. Allah'ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz. Onun tuttuğunu ondan sonra salıverecek de yoktur. O üstündür, hikmet sahibidir.
Kuşkusuz ilahi sıfatlara bürünmek insanın yaşam tarzını ve anlayışını değiştirir. Sevgi ve bağışlamak gibi ilahi sıfatları gözeten insanın içinde bu özellikler gelişir. Ya da Allah Teala'nın bilge, bilgili ve basir olduğunu bilen insan alemin Yüce Allah'ın mahzarı olduğunu bilir. Sürekli ve her an onun gözetiminin altında olduğunu bildiği için bu kez günahtan ve isyandan sakınır. Allah Teala'nın bir sıfatı da kusurları örten olmasıdır. Allah Teala lütuf ve merhameti yüzünden kulların çirkin amellerini ve kusurlarını örter. Biz de Allah Teala gibi başkalarının kusurlarını örtmeli ve onları gereksiz yere rezil rüsva etmemeliyiz. Her halükarda Yüce Allah'ın tüm sıfatlar hem güzel ve hem takdire şayandır. Ve her biri biz insanlar için de birçok değerli getirisi de söz konusudur.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي